Ayrım 11, 1. Dünya Savaşı ve Türk Devrimi Doğu Perinçek, sayfa 123. 7. Bölüm, 1. Dünya Savaşı'na bölgesel yanıt, Atatürk'ün Suriye ve Irak'la konfederasyon girişimi. Halep'teki Arap Milli Teşkilatı riyasetine, mektuplarınızda Suriye, Irak ve Türkiye'nin bağımsızlıklarını kurtaracak bir konfederasyon teşkil eylemek veyahut gelecekte kararlaştırılacak tarzda bir irtibat tesis eylemek maksadıyla birlikte hareket edilmesi bildirilmiş ve biz de bu tekliflerinizi kabul ederek tafsilatlı talimat göndermiştik. Anadolu ve Rumeli Heyeti Temsiliyesi namına Mustafa Kemal. Dipnot, Halep'te Arap Milli Teşkilat Riyasetine 24 Ocak 1920, Atatürk'ün bütün eserleri cilt 6 sayfa 217. 7.1 Emperyalist bölücülüğe bölgesel yanıt. Yukarıdaki bölümde incelendiği gibi Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yanıtı milli devrim oldu. Türkiye savaştan devrimle çıktı. Ancak bir de bölgesel yanıt vardı. Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı yıllarında güney komşularımız Suriye ve Irak'ta Fransız ve İngiliz emperyalizmine karşı silahlı mücadeleyi teşvik etti. Hatta örgütledi ve bu ülkelerle konfederasyon veya federasyon kurmak için girişimlerde bulundu. Atatürk Cumhuriyet döneminde de bölgesel dayanışma ve işbirliği çabalarını sürdürdü. Atatürk'ün bu çabası günümüzde daha büyük değer kazanmış bulunuyor. 21. yüzyılda Türkiye'nin bağımsız yaşaması bölgesel işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Milli devletler emperyalizme karşı bölgesel birlikler oluşturarak ayakta kalıyor ve gelişiyorlar. Bugün bölgesel birlikler milli devletlerin direnme mevzileri olarak tarihi bir işlev görüyorlar. 7.2 Mustafa Kemal'in 1905 sonundaki Milli Devlet Projesi. Mustafa Kemal daha harbiye sıralarındayken Osmanlı Devleti'nin dağılacağını ve Türklerin çoğunluk olduğu topraklarda bir milli devlet kuracaklarını görmüştü. Ona göre imparatorluğu kurtarmak hayaliyle daha büyük kayıplara yol açmak yerine milli sınırlara çekilerek yeni bir Türk devleti kurmak biricik çözümdü. Sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal'in 1906 yılında topçu stajını yapmak üzere Şam'a gitmeden önce Beyrut'ta arkadaş çevresi içinde yaptığı toplantılarda milli devlet tasarımını açıkladığını belirtir. Dava yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan önce bir Türk devleti çıkarmaktır. Dipnot Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk 2. Basım, İnkılap ve Aka Kitap Evleri, sayfa 108-114 ve devamı. O sırada Mustafa Kemal büyük devletlerin planlarını şöyle özetliyordu. Türkler ve Araplar ayrı ayrı devletlerin sömürgeleri haline getirilecek, Türk'ten başka olan unsurlar düşman devletlerin tarafını tutacaklar. Şu halde devlet gövdesinin çökmesiyle hasıl olacak enkazın altında ezilip perişan olmak mı, yoksa çoğunluğu Türk olan milli bir sınıra çekilerek burasını mı savunmak daha doğru ve hayırlı olacak? Ben selameti ikinci fikrin uygulanmasında görüyorum. Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal'in bu sözlerinden çıkan anlamı şöyle açıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesi işi Türk'ün aleyhinde olarak düşmanlarımıza bırakılmamalıdır. Bir ihtilal sonunda iş başına geleceği anlaşılan meşrutiyetçilerin kuracağı idare, cesur bir kararla tasfiye işini kendisi yapmalıdır. Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal'in milli devlet tasarımının sınırlarını bile belirlediğini somut bilgilerle anlatır. Rumeli'de Doğu ve Batı Trakya bizde kalacak. Edirne'nin kuzey hudutları Bulgaristan aleyhine düzeltilecek. Arnavutluk, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan, Osmanlı başkanlığında İstanbul'da toplanacak bir konferansta milliyet çoğunluğu prensibine dayanılarak Osmanlı-Rumeli kıtasının Doğu ve Batı Trakya'dan başka kısımları yukarıda adları geçen devletlere bırakılacaktı. Arnavutluk bağımsız olacak, Bosna-Hersek, Sırbistan ile Avusturya-Macaristan arasında adilane bir suretle taksim edilecekti. Anadolu sahillerine yakın adalar yeni Türkiye Devleti'nde kalacak, diğerleri Yunanistan'a verilecekti. Güney hudutlarımız Hatay, Halep ve Musul vilayetlerini içine alacak, diğerleri Araplara terk edilecekti. Anadolu'nun doğu ve kuzey doğusunda bir değişiklik olmayacaktı. Yeni Türkiye içinde kalacak olan Rum, Bulgar ve Sırp azınlıkları dışarıda kalan Türklerle mübadele edilecekti. Mustafa Kemal biliyorum diyordu. İleriyi görmek istemeyenler imparatorluktan toprak fedakarlığı yapılmasını hoş karşılamayacaklar. Hatta bizi ihanetle suçlayanlar olacaktır. Biz buna rağmen görüşlerimizin meşrutiyet sonrası için bir program haline getirilmesini sağlamalı ve onu gerek merkezi umumide yani İttihat Terakki Cemiyeti'nin genel merkez yönetiminde gerekse arkadaşlar arasında şiddetle savunmalıyız. Mustafa Kemal sürecin nereye gittiğini açık olarak görüyordu. Meşrutiyet döneminde ve sonrasında da milli devlet programını cesaretle savundu. Yalnız Ali Fuat Cebesoy'un tanıklığı değil, Atatürk'ün kendisi de yıllar sonra o kararlılığı dile getirmiştir. 1937 yılında Ankara'nın konuğu olan Suriye Başvekili Cemil Mardam'a söylediklerine kulak verelim. Bütün kabahat Osmanlı İmparatorluğundadır. Balkan Harbi sonunda Gelibolu'daydım. Ben Talat Paşa'ya teklif ettim. Suriye'ye, Irak'a bağımsızlık veriniz dedim. Talat Paşa bunu başkasına söyleme, seni asarlar dedi. Fakat yapılacak şey buydu. Eğer yapılsaydı bugün Türkiye, Suriye ve Irak, ki zaten kardeştirler, bugün daha samimi kardeş olacaklardı. Bağımsız Suriye, Irak ve Türkiye. Dipnot: Bilal N. Şimşir, Atatürk'ün yabancı devlet adamlarıyla görüşmeleri. 7 belge 1930-1937, belleten sayı 177, cilt 45, Ocak 1981, sayfa 206. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 30, 3. basım, sayfa 122. Cemal Kutay benzer bir olayın 1907 ve 1908 yılında Selanik'te yaşandığını ileri sürmüştür. Mustafa Kemal o sırada İttihat Terakki'nin merkezi umumisindedir ve milli devlet amacını cesaretle savunmaktadır. Kendisine bunları her yerde söyleme, sonra seni asarlar diye uyarılar yapılır, ancak Kutay kaynak göstermiyor. 7.3 Arap meselesini Araplarla anlaşarak çözmek. Mustafa Kemal'in milli devlet projesini 1908 Hürriyet Devrimi'nden sonra ideolojik temellerine oturtarak geliştirdiğini yine Ali Fuat Cebesoy'un anlattıklarından öğreniyoruz. Cebesoy 1913 yılında Sofya'da askeri ataşe olan sınıf arkadaşından aldığı yazıyı şöyle aktarıyor. Milliyetçilik dünya yüzünde o kadar gelişti ki emin olabilirsiniz bir millet çoğunluğuna dayanmayan devletlerin dağılması kaçınılmaz görülüyor. Büyük bir Arabistan davası çıkmıştır ki bununla İngiltere, Fransa, Arap çoğunluğu olan yerlerimizi bizden ayırıp kendilerine sömürge yapacaklardır. İçimizde de bir de Arap milliyetçiliği alıp yürümüştür. Bunlardan kültür ve din birliğine inanmayanlar vardır ki bunların menfaat bakımından büyük devletlerin aleti olacaklarından şüphe edilemez. Buna karşılık çoğunluğu temiz bir milliyetçilik davası içindedir. Bunlarla görüşüp Arap meselesine bir çözüm noktası bulunabilir. Gelecekte hiçbir duygusallığa aldanmadan kesin kararımız, Türk çoğunluğun çizdiği hudut hem dış siyasetimizin hem de savunmamızın temel taşı olmalıdır. Dipnot: Ali Fuat Cebesoy, Misak-ı Milli Yayınlanmamış Belge, Kavram, Ocak 1998, sayfa 95. 7.4 Milliyetler Prensibi ve Arapların Kendi Kaderlerini Tayin Hakları. Hayat devrimci zabit Mustafa Kemal'i haklı çıkardı. Birinci Dünya Savaşı sonunda Türklerin çoğunluk olduğu topraklar bile işgal altına düştü. Bu koşullarda artık Türkiye'nin önünde yalnız ve yalnız Mustafa Kemal Paşa'nın milli devlet programı kalmıştı. Kurtuluş Savaşı önderliği Türk milletinin bağımsız yaşaması için savaşırken, Arapların da kendi geleceklerini özgürce belirleme haklarını savunuyordu. Erzurum ve Sivas Kongresi nizamname ve kararnamelerinde belirtilen ve daha sonra Meclis-i Mebusa'nın 28 Ocak 1920 tarihli toplantısında kabul edilen Misak-ı Milli, ülke sınırlarını bu esas üzerine oturtuyordu. Kongreler ve Meclis-i Mebusan vatan topraklarını mütareke anında ordumuz tarafından silahla müdafaa olunan sınır olarak belirliyordu. Bu sınırın güneyinde Arapça konuşan dindaşlarımız vardı. Dikkat edilirse bu tanımda silahla korunan sınırın güneyinde kalan Araplar artık vatandaşlarımız olarak değil, dindaşlarımız diye tanımlanıyordu. Dipnot: Şule Perinçek, Atatürk ve Arap Dünyası, Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türk-Arap Dayanışması, Sempozyuma Sunulan Bildiri, Uluslararası Doğu Arap Coğrafyası, Bilat el-Şam ve Anadolu, Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Şam Üniversitesi, sayfa 12. Araplar kendi geleceklerini hür olarak belirleyeceklerdi. Kongreler ve Meclis-i Mebusan hep aynı formülü yinelediler. Dördüncü Arap memleketlerinin bağımsız olarak alacağı şekil ve mevcudiyet şartlarını tayin, kavimlerin mukadderatına bizzat hakim olması hakkına dayanarak Arap kavmine aittir. Dipnot: Misak-ı Milli 4. madde için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 6, sayfa 162, 163, 169, 173. Milli hudutlar Kurtuluş Savaşımızın anayasal değerdeki belgelerinde kavimsel açıdan da belirlendi. 21 Ekim 1919 günü İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey'in imzaladığı Amasya Mülakatı tutanağında vatan Türklerin ve Kürtlerin oturduğu topraklar diye tanımlandı. Dipnot tarih vesikaları yeni seri 1 sayı 3, Mart 1961 sayfa 361, Atatürk'ün bütün eserleri cilt 4 sayfa 341. Milli Hareket Bağımsızlık ve Milli Devlet davasını milliyetler prensibine dayandırdı. Mondros Ateşkesi anında Osmanlı ordusunun denetimi altında kalan topraklarda çoğunluk olarak Türkler ve Kürtler yaşıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın bazı konuşmalarda Çerkezler ve Lazlar da anılmakla birlikte bu unsurlar herhangi bir bölgede çoğunluk oluşturmuyordu. Bu durumda ülkenin İslami unsurlar veya Türkler ve Kürtler diye tanımlanan insan unsuru İslam olmalarıyla tanımlanan bir topluluk değil, fakat milliyetler prensibine göre geleceklerini birlikte tayin edecek bir milli topluluktu. Onların ortak bir dine sahip olmaları bu milli birlikteliklerini güçlendiren bir etken olarak önemliydi. Yoksa ülkenin insan unsurunu tanımlayan belirleyici etken değildi. Araplar da İslam oldukları halde Suriye, Irak ve Arap çoğunluğun yaşadığı diğer topraklarda bağımsız ayrı devletler kurmaları kabul ediliyor ve destekleniyordu. Mustafa Kemal Paşa Arapların ayrı bir devlet kurmaları konusunda her zaman berrak bir tutum içinde oldu. Ankara'ya gelişinin ertesi günü 28 Aralık 1919 tarihinde yaptığı konuşmada Arap ülkelerinin bağımsızlığa kavuşmaları özlemini içtenlikle vurgulamıştır. Cemiyetimiz bakımından çizdiğimiz sınır haricinde kalan dindaşlarımızla, bu muhterem kardeşlerimizle aynı sınır dahilinde asırlardan beri vatandaşlık ettik. Bu kardeşlerimiz her tarafta, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Doğu'da, kendi dahillerinde mevcudiyetlerinin muhafazası ve bağımsızlıklarının temini için mesai sarf ediyorlar. Bütün bu İslam parçalarının bağımsızlığa mazhar olmaları İslam alemi için ne büyük bahtiyarlık olur. İslam aleminin muvaffakiyetini o kadar kuvvetli görüyorum ki, bu imanla hislerimi izah eylediğimden dolayı duyduğum vicdani zevk pek büyüktür. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri cilt 6 sayfa 32. Mustafa Kemal Paşa Misak-ı Milli'nin kabul edilmesinden 11 gün önce 17 Ocak 1920 günü Erzurum ve Sivas kongrelerinden beri saptanan ilkeyi bir kez daha vurguladı. Arap topraklarının Araplara ait olduğunu belirtti. Yine o günlerde 24 Ocak 1920 tarihinde Ankara'da Hakimiyet-i Milliyet gazetesinde yayımlanan Hudut Meselesi başlıklı yazı Kemalistlerin ilke tutumunu çok iyi özetlemektedir. Bir devletin genel himaye veya vekaletini kabul ederek eski imparatorluk hudutlarımızı bu himaye altında muhafaza etmek, hürriyet ve bağımsızlığı, buna bağlı olan hayat hakkını tehlikeye koymak demektir. Bunun karşılığında kazanılacak menfaat ne olabilir? Arabistan ile beraber Türkiye'ye konan himaye veya vekalet her iki milleti birdenbire yabancı devletin özel menfaatlerine esir etmek olur. Devletlerin hayat ve ilişkilerinde fisebilillah yani karşılık beklemeden millet yetiştirme teamülü mevcut değildir. Dolayısıyla üstleneceği himaye veya vekaletin hatırı için iki imparatorluk hududumuzu kabule eğilim gösterecek bir devlet bunu bizim için değil kendi menfaatleri için yapacaktır. Şu halde geniş bir hududu kurtarmış olmakla ne kazanacağız? Bu hudut dahilindeki memleketlerden yabancı bir devlet istifade edecek olduktan sonra bağımsızlığımızın fedası karşılığında hangi maddi menfaati temin etmiş olacağız? Ve koruyucu sıfatıyla iktisadi kaynaklarımıza el koyacak olan devletin memleketimize ilerilik getirmek için dökeceği sermayeye teminat olarak bütün bağımsızlığımızı verdikten sonra bir gün o büyük sermayelerin teşkil ettiği müesseseler ile milletimizin hayati ilişkileri devam edip dururken artık himaye veya vekalete muhtaç olmadığımızı nasıl iddia edebileceğiz? Hami veya vekil olacak devlet kendi menfaatlerinin gerektirdiği zaruretlere göre hareket edecektir. Dolayısıyla Arabistan'ı, Irak'ı ve Anadolu'yu ayrı ayrı düşünmeye mecburiyet görmeyerek limanlarını, iktisadi merkezlerini, demir yollarını kendi memleketiyle olan ticari ilişkilere göre en çok kolaylık, menfaat ve uygunluk sağlayacak şartlar içinde vücuda getirmeye çalışacaktır. Her milletin geleceğini bizzat tayine yetkili olduğunu kabul eden prensiplere göre Araplar da kendi varlık ve gelecekleri meselesinde bizzat oy sahibidirler. Araplar bir millet oluşturmak için gereken şartlara sahip değillerdir de diyemeyiz. Çünkü bağımsızlıkları uğrunda hala mücadele eden ve eski bir medeniyete, olgun milli unsurlara sahip bulunan bir millet için böyle bir isnat gülünç olur. Şu halde büyük bir imparatorluk hududunun ilk anda göz kamaştıracak çekiciliği karşılığında bağımsızlığımızdan fedakarlıklar ederek himaye kabul etmek ve Arabistan'ı da bu suretle aynı çembere dahil eylemek, kendi hesabımıza olduğu kadar onların hesabına da kabul ettiğimiz ve ateşkeste olduğu gibi barışta dahi dayandığımız prensiplere aykırıdır. Dipnot: Hakimiyeti Milliye, 24 Ocak 1920, 24 Kanun-u Sani 1336'daki yazının tam metni için, bakınız Kurtuluş Savaşı'nın ideolojisi Hakimiyeti Milliye yazıları, yayını hazırlayan Hadiye Bolluk ve Kurtuluş Güran, 3. basım, kaynak yayınları İstanbul, sayfa 19 ve devamı. Osmanlıca yazıdan ciddi çevirim hataları bulunan başka bir metni için bakınız, devrin yazarlarının kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal. Hazırlayan Mehmet Kaplan, Kültür Bakanlığı Yayınları, sayfa 208 ve devamı. Kurtuluş Savaşı önderliği bu ilke tutumunu savaşın her aşamasında sürdürmüştür. Mustafa Kemal Paşa meclis kürsüsünden hep vurgulayarak belirtmiştir: Biz haddi zatında gerek Suriye ve gerek Irak'taki insanların bağımsız olmaları esasını kabul etmişizdir. Buna dair bir itirazımız yoktur. Lozan Barış Konferansı'nda İsmet Paşa yine aynı tavrı şöyle dile getirmiştir: Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye'den başka parçalarını kendi kaderlerini saptamak konusunda kendisi gibi özgür ve bağımsız saymak ilkesini kabul etmiş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Arapların Türkiye'ye karşı gösterdiği bağlılığı sömürmeyi hiçbir zaman aklından geçirmemiştir. Dipnot: Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler Cilt 1 Sayfa 351. 7.5 Misak-ı Milliye yansıyan iki farklı devlet tasarımı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Araplara karşı tavır iki ayrı devlet tasarımına denk düşüyordu. Arap topraklarından vazgeçmeyen anlayış, Mustafa Kemal Paşa'nın da vurguladığı gibi ancak İngiliz mandası altında gerçekleşebilirdi. Bağımsız bir Türkiye için mücadele eden Anadolu devrimcileri ise Arapların da bağımsız devletler kurma haklarını savunuyorlardı. Nitekim konu Misak-ı Milli'nin 28 Ocak 1920 günü kabulü sırasında gündeme geldi. Meclis-i Mebusan Mustafa Kemal Paşa'nın hazırladığı Misak-ı Milli taslağına tek bir sözcük eklemişti. Ancak o tek sözcük esasa ilişkindi. Dipnot: Misak-ı Milli'nin kabulü konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız Doğu Perinçek Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası, 4. basım kaynak yayınları, sayfa 268 ile 319. Meclis-i Mebusan'ın Misak-ı Milli kararında ülke sınırını belirleyen Osmanlı İslam çoğunluğunun Mondros Ateşkes hattı dahilinde ve haricinde oturduğu belirtiliyordu. Atatürk'ün hazırladığı Misak-ı Milli metninde ise haricinde, yani dışında sözcüğü yoktu. Bu sözcük metne Meclis-i Mebusan'da eklenmişti. Dipnot: Nejat Kaymaz, Misak-ı Milli üzerine yapılan tartışmalar hakkında. Türk Tarih Kongresi, Ankara 11-15 Ekim 1976, kongreye sunulan bildiriler cilt 3, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara 1983, sayfa 1957. Karar metnini alan Mustafa Kemal Paşa, 7 Şubat 1920 günü Rauf Bey'e yolladığı şifrede, sınır hakkındaki prensiplerimizde esaslı bir fark yapılmıştır diye itiraz ediyordu. Bu itirazını sert bir dille 15. Ordu Kolordu Komutanlığı'na da yazmıştı. Dipnot: Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Atatürk Arşivi Klasör 21, dosya 1336 Taksim 6. Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 1977 No 6. Ankara Genelkurmay Basımevi 1977 sayfa 35 belge 5. Erzurum'da bulunan 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya yolladığı 23 Şubat 1920 tarihli şifre için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri cilt 6 sayfa 383-385. Mustafa Kemal Paşa meclis Ankara'da açıldıktan sonra haricinde sözcüğünü Misak-ı Milli metninden çıkardı. Meclis-i Mebusan'ın yaptığı değişiklik iki farklı milli hudut anlayışından, hatta iki farklı devlet tasarımından kaynaklanmaktaydı. Atatürk İstanbul hükümeti ile Ankara'daki devrimci karargah arasında tek sözcükte odaklanan bu temel farkı 15. Kolordu Kumandanlığı'na yolladığı yazıda şöyle anlatır: Hükümet Arabistan'ın milli sınırlar haricinde kaldığını ilan etmedikten başka, bütün mebusların teşkil ettiği Ahd ve Misak-ı Milli programında Osmanlı camiası bilakis mütareke hattının dahil ve haricinde birleşmiş olan İslam ehline yayılmış olduğu görülmektedir. Mebusların ikbal perestane ihtirasları yüzünden dayanışması temin edilemeyen grubun kanun yapma hakiki vazifelerini yapmaktan ziyade hükümetin aldatıcı siyasetine kapılması cidden heyet-i temsiliyeyi vazife yapmada pek müşkül bir vaziyete uğratmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın duyarlılığı yerindeydi. Gerçekten de iki misak-ı milli arasında esaslı bir fark vardı. Meclis-i Mebusan kararı ateşkes sırasında Osmanlı ordusunun denetlediği hattın içinde olan topraklar yanında dışında kalanları da kapsamaktaydı. Mustafa Kemal Paşa'nın hazırladığı taslağa İstanbul'da eklenen dışında sözcüğüyle milli hudutlar içine alınmak istenen toprak Musul değildi. Çünkü Musul ateşkes günü Osmanlı ordusunun denetiminde bulunuyordu. Haricinde sözcüğü Meclis-i Mebusan'da Suriye'yi ve Musul'un güneyini de misak-ı milli içine katmak için eklemişti. Mebuslar Mustafa Kemal Paşa'ya göre hükümetin aldatıcı siyasetine kapılarak bu değişikliği yapmışlardı. Dipnot Nejat Kaymaz, misak-ı milli üzerinde yapılan tartışmalar hakkında, 8. Türk Tarihi Kongresi, Ankara 11-5 Ekim 1976, kongreye sunulan bildiriler cilt 3, Türk Tarihi Kurumu yayınları, sayfa 1957. Mustafa Kemal Paşa toprakları genişletmek peşinde değildi. Arapların kendi kaderlerini tayin hakkını bir ilke meselesi olarak görüyordu. Misak-ı Milli kararında Arapların kendi geleceklerini tayin hakları kabul edildikten sonra aynı cümlede dışında sözcüğüyle bu ilke bertaraf edilmekteydi. Bağımsız Türkiye mi yoksa İngilizlerin himayesi altında Arap topraklarını elde tutmak mı sorusu Kurtuluş Savaşı'nın daha sonraki aşamalarında da gündeme geldi. Orhan Koloğlu haklı olarak bu soruyu mazlum milletlerle ilişkiler kapsamında değerlendirmektedir. Dipnot Orhan Koloğlu, Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi, Kaynak Yayınları İstanbul sayfa 70 ve devamı. Bu saptama çok önemlidir. Çünkü Wilson'ın emperyalist amaçlı milliyetler prensibinin karşısına mazlum milletlerin ilkesini koymuş olmaktadır. İşte bu bağlamda Mustafa Kemal Paşa, Amerikan mandasını isteyen Bekir Sami Bey'e şu soruyu yöneltir. Amerikalı temsilcinin 5. madde olarak bahseylediği bütün Osmanlı memleketlerinin sınırları nedir? Yani harpten evvelki sınırımız mıdır? Eğer bu tabir içinde Suriye ve Irak dahil ise Anadolu halkının Arabistan namına mandaterlik talebine hak ve salahiyeti olabilir mi? Elbette olamazdı. Mustafa Kemal Paşa ve çevresinin tutumu açıktı ve kesindi. Komutanlar Suriye halkı tam bağımsız kalmak istiyor saptamasında bulunuyorlardı. Suriye ve Arabistan'ın bağımsızlığı Sovyet Rusya ile ilişkide de gündeme geldi. Sovyetler Türk arazisinin Türkiye'de kalmasını uygun görüyorlardı. Sonra Arabistan ve Suriye'nin milli sınır haricinde bağımsız bir devlet olmasını öneriyorlardı. Anadolu'daki milli hükümet adına Mustafa Kemal Paşa noktayı şöyle koyuyordu. Bunu da kabul etmişizdir ve zaten bu ilan edilmiştir. Milli devlet kurmak için emperyalizme karşı savaş kararında olanlar ile Osmanlı Devleti'ni İngiliz veya Amerikan himayesine sunarak sözüm ona kurtarmak peşinde olanlar karşı karşıya gelmişlerdi. Eski Osmanlı topraklarını mümkün olduğu kadar bir arada tutma programını benimseyenler büyük bir devletin himayesine muhtaç olduklarını pekala biliyorlardı. Arapların oturduğu alanı da olabildiği kadarıyla içine almak isteyen tasarım aslında İngiltere veya ABD'ye bağlanmak ve bağımsızlıktan vazgeçmek anlamına geliyordu. Oysa Mustafa Kemal'in savunduğu milli devlet tasarımına göre 30 Ekim 1918 ateşkesinin yapıldığı anda düşman ordularının işgali altındaki toprakların kaderini orada yaşayan mazlum halklar özgür oylarıyla belirleyeceklerdi. Böylece İslam oldukları halde Mondros Ateşkesi sırasında yabancı orduların denetlediği topraklarda kalan Araplar, Misak-ı Milli'nin Osmanlı-İslam çoğunluğu tanımı içinde görülmemişlerdi. Mustafa Kemal Paşa'nın bu tutumu hem ilkeliydi hem de gerçeklere bütünüyle uygundu. Araplar ayrı devlet kurmak istiyorlardı, bu onların hakkıydı. Osmanlı Devleti savaşta yenilmeseydi bile Arapların ayrılma isteğiyle eninde sonunda yüz yüze gelecekti. 11. ayrımın sonu. Sayfa 135.